Bilim hayattır. Bilim Hayattır programımızın bu bölümünün ilk konuğu olarak bizlerle matematiğin tanımı, tarihi, sanatla ilişkisi ve müzikteki matematik konularında engin bilgilerini paylaşan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Cem Tezer, röportajımızdan birkaç gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor ve bu bölümü Profesör Doktor Cem Tezer'in anısına saygıyla yayınlıyoruz. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatla yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programına hepiniz hoş geldiniz. Program danışmanımız Doçent Doktor Eren Kalay'la birlikte bizler Aylin Turgut Ecevit, teknik yönetmenlerimiz Koray Kırkar'la Elif Öz ve ben Tugay Keşt, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz bilimhayattir@trt.net.tr. Şu anda stüdyomuzda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Cem Tezer var. Sayın Tezer, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Tezer, 2 artı 2'nin 4 ettiğini biliyoruz ama matematiğin tanımsal boyutuna geldiğimiz zaman birçoğumuz bu konuda eksik. Matematik nedir?
Bu suale verilecek cevapların, yani bu şekilde dolaysız olarak sorulduğu zaman bu sual, tabii sualin muhatabı çaresiz kalıyor ve nasıl söylemeliyim, hani şu derslerine doğrudan geçmek mecburiyetinde olan insan tipinin ondan sonra ihtiyaç duyduğu ansiklopedileri açarak bakılan tanımlardan bir tanesi akla geliyor. Hemen onu söyleyerek başlayalım. Matematik işte birkaç bin yıldan beri bir taraftan miktarların, bir taraftan da şekillerin hakkında soyut bilgilerin toplanması faaliyeti olup, bu toplanan bilgilerin de sistemli bir şekilde biriktirilmesi ve sunulmasına taalluk eden bir insan macerası. Ama söylediğim gibi, yani böyle bir tek bir cümlelik ansiklopedik bir tanım elbette matematiğin tabiatı hakkında ciddi bir fikir vermekten çok uzak kalıyor.
Peki matematik bilimini, kendi içindeki sizin de bahsettiğiniz sistematiğini doğuran dönemlerden, tarihinden, gelişiminden bahseder misiniz biraz?
Bu hemen hemen herkesin bildiği bir şey. Yani tarih dediğimiz zaman yazılı kayıtlarla bakıyoruz. Tarih öncesi, kablet tarih işte. Prehistoria dendiği zaman her şey çok spekülatif oluyor. Ama prehistoria'da dahi elimizde tabiri caizse şeyler var. İşte kemik üzerinde tutulmuş çeteleler veyahut kumaşların üzerinde elde kalan çok nadir kumaş, dokusu bozulmadan kalmış kumaşların üzerinde geometrik şekiller. Bunların insanın tabiatla teması esnasında insan ruhunun nerelerinden neşet ettiği, nerelerinden doğduğu sualinin bir cevabı yok. Ama bunları bir manada matematiğin prehistoryasına dahil edebiliriz. Yazının olmadığı bu safhayı atlayıp spekülatif bir saha olarak hemen itiraf edeyim. Spekülatif ve spekülasyonun da çok zevkli olduğu bir saha olarak geride bıraktığımız zaman, yazılı medeniyetlere döndüğümüz zaman, yazılı medeniyetlerin hemen hemen hepsinde, galiba bunların da en eskisi Sümer medeniyeti, matematiğin ciddi bir şekilde insan hayatı içerisinde yer aldığını görüyoruz. Bugün Pisagor teoremi dediğimiz şey en gelişmiş şekilde Sümer medeniyetinde mevcut. İkinci derece denklemlerin çözümü hakeza orada mevcut. Buna karşılık matematiğin tarihinde hakikaten ilk önce parmak basılması, yani tabir eğer öyle söylememe müsaade ederseniz, hani insan zihni macerasında, insan mentasyonunda bir fay hattı, bir kırık geçildiği intibaını bırakan bir noktaya parmak basmak gerekirse Yunan matematiğine parmak basmak gerekiyor. Yunan matematiğinde bugün bizim aksiyomatik sistem dediğimiz ama bugünkü aksiyomatik sistem manasında olmamakla birlikte matematikte bilgi istifinde çok temel bir teknik elde ediliyor. Yani şunu yapıyorsunuz. Matematikte matematik hükümlerden ibaret, teoremlerden ibaret. Diyorsunuz ki ikizkenar bir üçgende, iki kenar eşit, birbirine denk olan bir üçgende o kenarların karşısındaki açılar eşittir. Bu bir teorem. Bunu alıp bir kenara yazabilirsiniz ve herkes kullanabilir. Veyahut da bunu nereden çıkarttığınıza bakarsınız. Matematikte her şey ispat ediliyor. Yani başka bir hükümden diğer bir hükme geçiyorsunuz mantık kurallarına göre. Bu geçişler bir zincir teşkil ediyor. Bu zincirde geriye doğru gittiğiniz zaman A'yı B'den ispat ettiniz, B'yi C'den ispat ettiniz, geriye doğru gidiyorsunuz. Bir noktaya geliyorsunuz ki ispatı söz konusu olmayan bazı hükümler kalması gerekiyor. Onlara aksiyom deniliyor. Yunanlılar bu usulü başlatmışlar ve matematiğin bütün binasını olabildiği kadar küçük sayıda hüküm cinsinden ifade etmek gayretine girmişler. Bu malumunuz işte Evklides'in veya işte biz Fransızlardan ödünç olarak Öklid diyoruz. Evklides'in, Öklid'in meşhur işte Stoiheyası, işte İngilizce adıyla The Elements adlı geometri kitabında bu usul, ondan sonra işte bizim coğrafyamızda da usulü hendese olarak, usulü aklidis olarak bilinen aksiyomatik metot, bu kitapta en parlak izlerinden birisini bırakmıştır. Dolayısıyla Yunan matematiğine parmak basıyorsunuz. Yunan matematiğinden sonra gene hepimizin bildiği şekilde Yunan matematiği, yani o coğrafyadaki siyasi hareketlilik bir manada ilmin ve matematiğin bir parça, yani kısırlaşmasına, akimleşmesine yol açıyor. Bu miras bugünkü İslam coğrafyasında devralınıyor ve işte 9. yüzyılda 13. yüzyıl arasında son derece parlak bir tercüme ve telif müessesesi ortaya çıkıyor. Ondan sonra bu coğrafyadaki büyük parlak akımda işte de sona erdikten sonra işte 16. yüzyıldan itibaren diyelim 15. 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'da çok çok parlak bir safa başlıyor. Ve hala bu parlak safanın devamını şu anda yaşıyoruz. Çok kaba bir şekilde matematiğin tarihi bu. Avrupa'daki parlak tarih hakkında da bir son sorusu söylemek istiyorum. Bilhassa 19. yüzyılda teorik fizikle olan teması matematiğin şaşasının en göz kamaştırıcı safhalarından birisi haline gelmiştir. 20. yüzyıl başında da, yani belki konu açılır tekrar konuşuruz diye söylüyorum. 20. yüzyılın başında da matematiğin bir iç tenkidi vardır. Kendi kendisini tenkit etme safhası. O da çok parlak. Fakat yaptığından ziyade yıkmış, üzerinde ayrıca konuşulması gereken dikkate değer bir safhadır.
Konuyu biraz sanata getirmek istiyorum ama benzer şekilde sanat tarihiyle ilgili bir şey sormayacağım. Bunun yerine matematiğin kendi tarihselliği içerisinde sanatla olan ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? İkisi iç içe midir?
Çok basite indirgeyici bir tavırla bakıldığı zaman iç içe oldukları yerler mevcut. Tekrar gene bu ve belki de en mühimi, en belirgini, buna karşılık da herkes tarafından bilindiği için en harcarem, en basma kalıp olan kısmı Yunan medeniyetindeki İki unsur hemen akla geliyor. Bir tanesi müzik veyahut bugün armoni dediğimiz seslerin uyumu hakkındaki kanunların tamamen matematik ifadelerle bir arada yaşıyor olması. Bu meşhur Pisagor Mektebi'nin büyük keşiflerinden bir tanesi. Yani uyumlu seslerle o sesleri üreten tellerin boyları arasındaki münasebet. Bu çok çok çok bilinen bir şey. Bizde de liselerde vesaire okutulan bir husustur. Diğeri de işte şey, plastik sanatlarda, mimaride. Yani işte bir dikdörtgen şeklinde kağıdı muhtelif şekillerde kesebilirsiniz. İşte İngilizlerin kestiği gibi biraz uzunca full scale kesebilirsiniz. Veya bizim eski harfleri yazmayı seven eski adamlarımızın sevdiği gibi çok çok uzunca mandadil denilen kağıtlar kesebilirsiniz. Veya Amerikalıların kestiği gibi kareye yakın bir şey kesebilirsiniz. Veya da işte bu Almanların din standartındaki kağıdı kesebilirsiniz. Birçok kimse bana katılıyor. Bu din standartlarındaki kağıt galiba göze en güzel görüneni. Bu kağıdın uzun kenarıyla kısa kenarının birbirine nispetine, oranına baktığınız zaman altın oran diye bir sayı çıkar. Ve bu altın oran mimaride, işte şeyde, plastik sanatlarda, sık sık rastlanan. Yani sanatçıyı içgüdüsüyle baş başa bıraktığınız zaman ürettiği unsurlarda sık sık karşınıza çıkan bir sayıdır. Bu iki şey var. Hemen Yunan medeniyetinden beri ortada. Fakat işte şey, yani ben bunu oldukça satıhta bir nokta olarak görüyorum ama muhakkak kaydetmek lazım. Evet.
Efendim, ben de tekrar bu sofistike sohbet için ve katkılarınız için çok teşekkür etmek istiyorum.
Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz, çok müttefitsiniz.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Cem Tezer konuğumuzdu. Kendisine kıymetli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Sağ ol.
Bilim Hayattır programı devam ediyor. Stüdyomuzda besteci Sayın Doruk Somunkıran var. Efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Siz yine bu platformda ODTÜ tarafından düzenlenen Bilimin Sol Anahtarı etkinliğine de katılmıştınız. Böyle etkinliklere çok destek oluyorsunuz. Öncelikle teşekkür ederek başlayayım.
Ben de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bu etkinliklere katılmama fırsat verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Benim için de çok keyifliydi. Zaten ben de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezunum. Dolayısıyla benim için de bir yuvaya geri dönüş oluyor. Tekrar teşekkür ederim size de.
Dilerseniz ilk sorumla başlayalım. Ses, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle iletişimindeki en büyük araçlardan biri. Peki biz sesi bilimsel olarak nasıl açıklayabiliriz?
Ses temelinde bir titreşim. Bugünlerin popüler söylemi var ya zaten, işte her şey bir titreşimdir, evren bir titreşim üzerine kuruludur diye. İşte bu titreşimler içerisinde periyodik bir özellik arz eden ve bizim kulaklarımız tarafından algılanabilen kısmına biz ses diyoruz. Ki bu da işte saniyede yaklaşık 20 titreşimden, yani 20 Hz'den 20 bin Hz'e kadar olan titreşim boyutu bizim kulaklarımız tarafından ses olarak algılanıyor. Biz de buna ses olarak isim veriyoruz.
Peki bir yandan da şöyle bir durum var. Biz bazı sesleri gürültü olarak algılarken bazı başka sesleri de daha uyumlu ve ahenkli olarak algılıyoruz. Bunun sebebi ne?
Bunun sebebi aslında çok enteresan. Buna belki görsel bir örnek verebilirim. O zaman anlaşılması daha kolay oluyor. Nasıl ki aslında 3 tane temel renk var ve bütün diğer renkler bu renklerin karışımıyla elde edilebiliyor. Aslında seste de benzer bir durum söz konusu. Bizim duyduğumuz bütün sesler aslında aynen renklerde olduğu gibi birer karışım. Yani benim sesimle sizin sesiniz farklı birer karışım. O sayede arkadaşlarımız bizim seslerimizi birbirinden ayırt edebiliyor. O sayede biz ne bileyim piyanoyla gitarın sesini birbirinden ayırt edebiliyoruz. Şudur budur. İç içe girmiş çok sayıda frekans var. Hani az önce dedim ya, 20 Hz'den 20 bin Hz'e kadar olan her şeyi biz ses olarak algılıyoruz diye. O aralık içerisinde üst üste binmiş yüzlerce, belki binlerce minik minik ses dalgaları olduğunu düşünün. Parmak izi gibi aynen. Bunların bir kısmı bize işte gitar sesi gibi geliyor. Bir kısmı benim sesim gibi geliyor. Bir kısmı tavus kuşunun sesi gibi geliyor falan filan. Bunlara da harmonikler deniyor. Türkçesi doğuşkanlar diye çevrildi. İngilizce'de harmonics diye geçiyor. Bu harmoniklerin yapısı çok düzgün bir matematiksel ilişki içerisindeyse, yani şöyle söyleyelim, mesela işte bunların bir tanesi 100 Hz, bir tanesi 200 Hz, onun tam katı, bir tanesi 400 Hz falan gibi çok düzgün bir matematiksel oran içerisinde ilerliyorsa, biz onu müzikal bir ton olarak algılıyoruz. Bugünkü deyimle nota olarak algılıyoruz. Eğer karmaşıksa bunların arasındaki ilişki, beynimiz o zaman onların içinde bir ton, müzikal bir nota algılayamıyor. Ve işte gürültü olarak, hadi gürültü demeyeyim, gürültü kötü geliyor kulağa ama yani müzikal olmayan bir ses olarak algılıyoruz. Aradaki temel fark bu.
Aslında müziğin matematiğine de geleceğim ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Nota dediğimiz kavram ne kadar süredir hayatımızda var ve biz neye nota diyoruz?
Bizim bugün nota dediğimiz şey aslında bir standartizasyon. Yani insanlar çok biliyorsunuz, yani 30 bin yıl öncesine kadar insanların şarkı söylediği, daha doğrusu müzik çaldıkları biliniyor. O zamana ait bulunan şeylerden, kalıntılardan diyelim. O zamanlarda müzik yapıyorlarmış. Fakat bir standartizasyon yok. Yani benim söylediğim tonla işte ne bileyim bir arkadaşımın söylediği ton birbirinden farklı. Antik Yunan döneminde bugün bilinen ilk standartizasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yani nota ismi o zamanlardan geliyor. Ondan önce herkes kendi müziğini yaparken, kendi anladığı şekilde yaparken, antik Yunan'da bizim bugün kullandığımız oktav sistemi ve işte 12 nota oluşturuluyor. Onlar bir şeye bağlanıyor, düzene bağlanıyor ki bunların içerisinde de çok temel bir matematiksel ilişki var aslında. O zamandan beri de biz aslında işte bu nota sistemini kullanıyoruz. Tabii ki işte Orta Doğu'da ve Uzak Doğu'da daha farklılaşmış bu. Onların daha ayrıntılı bir nota sistemi var zaman içerisinde kullandıkları. Ama temel olarak dediğim gibi yani yaklaşık 2500 senedir bugün kullandığımız nota sistemi kullanılmakta.
Peki müziğin matematiği dediğimiz zaman beste nereye oturuyor? Yani beste yapmanın bir matematiği, bir formülü ya da bir örüntüsü var mı?
Beste yapmanın bir aslında örüntüsü var ama tabii ki müzik sonuçta yaratıcılığa dayalı bir sanat dalı olduğu için her zaman bunun dışına çıkmak da mümkün, hatta makbul. Ama mesela şöyle bir örnek vereyim size. Fransızların şu anda üzerinde çalıştıkları bir yazılım var. Bayağı sizin için beste yapıyor. Yani size parametreleri soruyor. Nasıl bir beste yapmak istiyorsun diye. Siz parametreleri veriyorsunuz. Hiç müzik bilmeyen bir insandan bahsediyorum. Yani ben işte ne bileyim, ben gergin bir müzik istiyorum. Uzunluğu 4 dakika olsun. İşte şu enstrümanlar olsun falan diye siz parametreleri veriyorsunuz. O sizin için bir beste yapıyor. Bu nasıl yapıyor? Bunu işte bir algoritmayı kullanarak yapıyor. Dolayısıyla evet, bir matematik var. O matematiği biz çalışmış ve bir algoritmaya dönüştürmüş durumdayız. Güzel bir beste çıkıyor mu? Bence çıkıyor. Yani ben denedim, o yazılımla çalıştım. Gayet güzel şeyler çıkartıyor ortaya. Ama hani insanın yaptığı bestenin ilerisine geçebilir mi? Yaratıcılık anlamında bence geçemez. İnsan her zaman yaratıcılık anlamında daha avantajlı. Ama sorunuzun cevabı evet. Yani beste matematiğe dönüştürülebilen ve gerçekçi olarak algoritmalarla tekrarlanabilen bir şey aslında.
Müziğin ve bestenin matematiği bir kenara, bir besteci, bir sanatçı beste yaparken yaratıcılığının haricinde hangi unsurlara dikkat eder ya da hangi unsurlara dikkat etmesi gerekir?
İnsanın şöyle bir özelliği var. Ona bir müzikal tema verdiğinizde, yani ben mesela ıslıklı bir tema çalacak olsam size, aklıma böyle bir ilhamla bir şey geldi mesela. Aa, ne güzel diyorsunuz, fakat çok çabuk unutuyor insan beyni müzikal temaları. Dolayısıyla bunu belli bir sayıda tekrar etmesi gerekiyor. Bütün müzik eserlerinde bu tekrar konusu vardır. Yani en basit herkesin bildiği örnek olarak şeyi söyleyeyim. Beethoven'ın 5. senfonisi mesela 4 notayla başlar ya, işte de de de de diye. Ondan hemen sonra o temanın bir çeşitlemesini duyarsınız. De de de de gibi. Ondan sonra onun işte şeyleri gider. Daha hızlı çalınır. Üst oktavdan, alt oktavdan kemanlar çalar, flüt çalar. Bütün orkestra aslında o eserin tamamı neredeyse o 4 notanın çeşitlemeleri üzerine kuruludur. Beste yaparken de bestecinin aslında en çok kafa yorduğu şey bu oluyor. Yani ben bu temayı yeterince tekrarladım mı? Akılda kalacağı kadar sayıda tekrarladım mı? Tabii bunu çok abartırsanız sıkıcı hale geliyor, monoton hale geliyor hep aynı şeyin tekrarı. Yeterince tekrarlamazsanız bu sefer akılda kalıcı olmuyor, unutuluyor. Dolayısıyla hani matematiksel anlamda bir bestecinin en çok kafa yorduğu, en çok dikkat ettiği boyutu işin budur sanıyorum, tekrar sayısı.
Müzikle altın oran ilişkisi hakkında neler söylemek istersiniz?
Bu konuya Pisagor zamanında çok kafa yormuş. Çünkü Pisagor felsefeyle ilgilenenler çok iyi bilirler. Hep böyle matematiksel bir takım ilişkiler bulmaya çalışıyor evrendeki her şeyin arka planında. Müzikte de böyle bir matematiksel ilişki olduğunu düşünmüş ve bu onun için çok önemli bir takım kapılar açmış. Altın oranda bunun bir parçası. Şöyle ki bizim bugün kullandığımız notaların aralarında, yani frekansların aralarında çok basit bir takım matematiksel ilişkiler söz konusu. Yani çok fazla ayrıntısına girmeyeyim şimdi ama çok basit kesirlerle ifade edilen bir takım ilişkiler söz konusu. Mesela piyanoda siz işte ne bileyim ben bir la notasına bastığınızda o la notasının bağlı olduğu telin uzunluğu atıyorum 1 metre ise, bir oktav yukarıdaki la notasına bastığınızda onun tam yarısı oluyor. Yani 50 santim oluyor falan. Böyle çok basit ilişkiler söz konusu. Bu bize işte o sesleri daha müzikal tınlatıyor. Pisagor da bunu görünce tabii bayılmış. Çünkü onun savunduğu teoriye çok uygun bir şey. Buradan altın orana kadar işi götürmüşler. Bizim bugün kullandığımız bu 12 notanın aslında seçilmesi de ona bağlı. Birbiriyle yine böyle basit matematiksel ilişki içerisinde olan 12 tane kesirin seçilmesi. Yani bugün kullandığımız do, do diyez, re, re diyez falan diye giden notalar var ya, onların hepsi özel seçilmiş oranlara tabi notalar.
Enstrümanlardan bahsetmişken neden aynı notalar farklı enstrümanlarda bize farklı tınılar veriyor?
Bu çok güzel bir soru. Az önce bahsetmiştim ya, hani her sesin bir parmak izi vardır. Bu sayede arkadaşlarımız bizim seslerimizi birbirinden ayırt edebiliyor diye. Aynı şey enstrümanlar için de geçerli. Her enstrümanın bir, işte bu nota dediğimiz şey aslında her enstrümandaki temel frekans. Yani ben gitarda bir la telini titreştirdiğim zaman temel frekans piyanodaki la teliyle aynı. Ya da ne bileyim ben, biz şarkı söylediğimizde çıkardığımız la'nın temel frekansı aynı. Ama onun üzerine binen o parmak izi diye benim benzettiğim şey her enstrümanda farklılık gösteriyor. Yani piyano onun üzerine çok farklı harmonikleri ekliyor. Ki biz onu piyano olarak ayırt edebiliyoruz. Gitar çok farklı harmonikler ekliyor. İnsan sesi farklı harmonikler ekliyor. O harmonik denen üstüne eklediği diğer dalgalar sayesinde biz onları birbirlerinden ayırt edebiliyoruz. Yani şöyle düşünün, işte kırmızı turuncunun içinde de var, pembenin içinde de var. Ama bizim onları birbirinden ayırt edebilmemizin sebebi, onun işte bir tanesine sarı ekleniyor, bir tanesine beyaz ekleniyor. Dolayısıyla biz birine pembe diyoruz, birisine turuncu diyoruz. Öyle gibi düşünebiliriz.
Efendim, besteci Sayın Doruk Somunkıran konuğumuzdu. Kendisine değerli katkıları için çok teşekkür ediyoruz.
Ben de size çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için iyi günler diliyorum.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programında bugün birbirinden değerli konuklarımızla matematiğin tanımı, tarihi, matematik-sanat ilişkisi, müzikteki matematik, sesin özellikleri ve beste yapmak konularında bilgiler aldık. Bir sonraki programımızda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Bilim hayattır.